Ayrım 15.
Tarihimizi ana yurttaki Türk tarihi ve yabancı illerdeki Türk tarihi olmak üzere ikiye ayırmalı. En eski çağlardan 9. yüzyıla kadarki dönemi Doğu Türk elinde, sonrasını da Anadolu, Erran, Azerbaycan, Irak ve Kuzey Suriye'den meydana gelen yurtta izlemeliydik. Türkiye ikinci yurttur, dedi Alper Tunga. Doğu Türkeli ve Türkiye tarihleri her ikisi birden ve aralıksız bir bütün halinde Türklerin tarihidir. Bu iki vatan bazen birleşir, bazen ayrılır. Bizim tarihimiz, egemen Türk sülalelerinin yabancı milletlere dayanarak kurdukları devletlerin tarihidir. Bu süreç Türkiye bölümünde Selçuklular, İlhanlılar, Büyük Beylikler, Osmanlılar ve Cumhuriyet dönemi olmak üzere 5 çağda incelenebilir. Ama eğer ana yurttan bahsedeceksek, İsa'dan önce 7. yüzyıla inmeli, Sakalarla başlayıp Uygurlarla bitirmeliyiz. O kadar ciddi, o kadar sahiciydi ki, delikanlıya derin bir sempati duydum dedi Diana. Ve ilginç olanı, Osmanlı İmparatorluğunu sahiplenmiyordu. Nasıl yani? Bir devleti Türk tarihi içinde sayabilmek için, egemen hanedanın ve ordusunun Türk karakteri taşıması gerektiğini söyledi. Çin, Hindistan, İran, Doğu Avrupa ve Mısır, Türk askerine dayanan Türk hanedanları tarafından kurulmuş olmakla birlikte, Türk karakteri taşımadıkları için onları Türk tarihi içinde görmeye imkan yokmuş. Bu noktada David, Türkiye'nin bugünkü sınırları dışında kalan eski toprakları özleyip özlemediğini sordu. Anlıyorsunuz değil mi? Pan-Türkist olup olmadığını merak ediyordu. Anlıyorduk tabii. Delikanlı omuzlarını silkmişti. İnsanın örgütlenmesi, dili, geleneği Türk olmayan illere neden özlem duyayım? Biz Sakalardan bu yana tek bir milli devletiz. Bütün bu zaman sürecinde pek çok hanedan değiştirdik. En son bir de rejim değişikliği yaptık. Cumhuriyeti kurduk. Ancak her zaman bir milli devlet olduk. Başkalarından bize ne? Ama Müslümansınız dedi. Örneğin Araplarla gelenek bağlarınız yok mu? İşte o noktada yüzünün şekli değişti. Araplar demesini duymalıydınız. Tükürür gibi söylüyordu gerçekten. Soylu millet diye alay etti. Kavmi Necip. Onların bize verdiği zararı kimse vermedi. O kadar şaşırdık ki David'le bir ağızdan sorduk. Nasıl? Onlarla temasımız bize geçmişimizi unutturdu dedi delikanlı. Yakınmanın ötesinde bir sesle, kin dolu bir sesle. İslamiyet'ten önceki zamanlarda Türkler geçmişlerini biliyorlardı diye açıkladı. Milat sıralarında Hunlar, örneğin bir Tanrı Kutmete'yi hatırlıyorlardı. 10. yüzyılda kabul edilen İslamiyet, milli geçmişimize büyük darbe vurdu. Yabancılardan alınan bu din ön plana geçti. Milli dinimizi sürüp çıkardı. Geçmişi unutma faciası halka bulaştı. Öyle ki Anadolu Türkleri 7. yüzyılda 3-400 kişi arasında geçen bir Bedir Muharebesini ya da Arapların nihayet bir iç meselesi olan Ali Muaviye düşmanlığını, Hüseyin'in Kerbela'da öldürülmesini ısrarla andıkları halde bir Malazgirt'i, bir Kutlamış'ı unuttular. Ne diyeceğimi bilemedim. Alper Tunga, ıvır zıvırla uğraşmaktan kendimiz hakkında düşünmeye vakit bulamıyor ki, diye yakındı. Nükleer savaşlardan bahsediliyor, süper güçlerden bahsediliyor ve biz sindiriliyoruz. Oysa hayat ve kainat zaten tehlikelerle doludur. Tehlikeler fertler içinde, milletler içinde, topraklar içinde vardır. Korkunç bir deprem birkaç saat içinde Anadolu'yu suların altına gömebilir. Dünyayı yörüngesinden çıkaracak büyüklükte bir göktaşı çarpıp kıyamet koparabilir. Birkaç millet birleşip bir gece Türkiye üzerine 500 hidrojen bombası atabilirler. Bütün bu ihtimaller var diye uyuşuk uyuşuk oturup yalnız fabrika kurmakla bir millet nasıl yaşar? Uçak ve tankları Türkiye'de yapmak biraz sabır, biraz çalışma işidir. Enflasyon ciddi tasarrufla önlenebilir. Ama bir millet bunlarla yaşayamaz. Millet bir hayvan sürüsü değildir. Milli bir hedef ister. Milli bir hedef olmadan yaşayamaz. David Pavlovich'e döndü. Siz bunu herkesten iyi bilirsiniz dedi. Sizin halkınızın da fabrikaları yoktu. Tankları, tüfekleri yoktu. ama milli bir hedefiniz vardı. İsrail. Onca sene o ülküyle yaşadınız. O ülküden güç aldınız, değil mi? Yani, dedi David. Öyle de söylenebilir. Delikanlı cevabın ılımlılığını David'in alçak gönüllülüğüne verdi. Bizim böyle bir ülkümüz yok, dedi esefle. Diasporado'daki soydaşlarımız umurumuzda bile değil. Biliyor musunuz? Şu son 20 yılda Ruslarla Çinlilerin katlettikleri Türklerin sayısı 3 milyonu buldu. Ve bizim kılımız kıpırdamadı. Niye? Çünkü sizinki gibi bir milli şuurumuz yok. İtiraf etmeliyim ki çok etkilendim, diye anlattı Diana. Anlıyor musunuz? Gökyüzüne duyduğu hayranlığı, can veren güneşle yağmurun ortaklığına duyduğu güveni, doğaya saygısını hissettim. İstanbul'da yağmurdan, gök gürültüsünden, dağlardan, ağaçlardan oluşan yaşam altyapısını kaçırıyor insan. Bu delikanlı tekrar bakmamı sağladı. Orta Asya dağlarının doruklarında sıçraya sıçraya gezinen bir masal yaratığı gibiydi. Ama hüzünlü bir masal yaratığı. Gözlerinde Türklerin o derin, o anlaşılmaz melankolisini gördüm. Ve düşündüm ki sizler belki de sıla hasreti çekiyorsunuz. Hasidiler gibi olabilir mi? Ne diyorsunuz Günay Hanım? Düşünmem lazım, dedi Günay. Bir şeylere hasret çektiğimiz doğru ama sıla mı şu anda bilemiyorum. Hayat ve ölüm demişti delikanlı. Atsızın ünlü cümlelerini tekrarlayarak. Hayat ve ölüm. Bunların ikisi de güzeldir. Fakat esas olan ölümdür. Öteki bir rüya kadar geçici ve aldatıcıdır. Büyük ve esrarlı bir kainatın sinesinde yatmak. İşte bizim nasibimiz budur. Diana, delikanlının sözlerini tekrarlarken Rodoplu'ya baktım. Dudakları bükülmüştü. Anlaşıldı, anlaşıldı. Türkler alıntı yapmaya bayılırlar. Marx'tan değilse Mao'dan, değilse Ecevit'ten, değilse Atsız'dan ama ille de tescilli bir ismin şehadetine sığınırlar. Gerisini biliyorduk. Çünkü Atsız'dandı. Bu nasibimizi almadan önceki kısa rüya aleminde kendimizi ölü kadar ebedi bir fikre vermek ve o fikir uğrunda harcamak gibi yüksek bir ülkeye kaptırmaktan daha şerefli ne olabilir? Bu ölüm bizi gayemize, Tanrı Dağı'nda bekleyen ecdat ruhlarına ve bizzat Tanrı'ya kavuşturacak şanlı ve güzel bir ölümdür. Bu ölümün güzelliği ile içki ve şehvet içindeki hayatın çirkinliğini düşünmek, hakikati anlamaya da yardım edecektir. Yaşamak sadece kısa bir an yaşamaktır. Ölüm ise kainatın ebediliğinde, hatıralarda ve gönüllerde asırlarca yaşamak ya da hatırlardan ve gönüllerden de silindikten sonra sonsuzlukta sonuna kadar yaşamaya devam etmektir. Yaşamak hakkından vazgeçmek ne kadar güzel. Hatırlanmadan, gönüllerden silinerek, unutularak yaşamak ondan da ne kadar güzeldir. Her fedakarlık muhteşemdir. Fakat eserine imza koymamak, ülke uğruna ad bırakmadan silinmek her şeyden daha muhteşemdir. Ve anlaşılan genç Alper Tunga bu düşüncelerini Diana'ya aktarabilmişti. Genç adamın şiirini çok sevdim. Ama ölümü sizler gibi içselleştiremem Günay Hanım, dedi Diana af diler gibi. Bizim içselleştirdiğimizi kim söylüyor? İyi ki niye öyle bir şey yapasın ki? Yani demek istiyorum ki sen de bana şamanizmden bahsettiğin için düşündüm ki ölüme karşı tutumun Alper Bey gibi olabilir. Sonra Nesibe de var. Benle ilgili olarak yanılıyorsun, dedi Günay. Ben ölümü kaçınılmaz olduğu için onurumu koruyarak efendice kabullenmeye çalışırım. İdealize etmem. İdealleri de idealize etmem. Tersine, nekrofiliyadan kaçınırım. Ama diye itiraz etti Diana. Bana ata ruhları ile Shinto ile ilgili söylediklerin Alper Bey'in Tanrı Dağları'ndaki ecdat ruhları ile örtüşüyor. Benim sana söylediğim ölüm denilen karanlığa girerken yanımda yakından tanıdığım birilerinin olmasının bana vereceği rahatlık. Ne hissettiğimi bütünüyle anlayan birilerinin, Konfüçyüs gibi, Kazankakis gibi, Hazreti Muhammed gibi, diye ekledi Günay. Ama bir insan olarak, peygamber olarak değil. Önce bir insan olarak, dedi Rodoplu, gülümsedi. Kendi türdaşıma, meleklerden, cinlerden daha çok güveniyorum. Neden ama? Onların sırları var, dedi Günay gülerek. Ben şeffaflıktan yanayım. Ama bu Müslüman bir tavır değil. Mistisizmden hiç nasibimi almadığım kesin. Tutumunun Müslümanca olup olmadığını tartışmalarına girmedi. Onu iyi tanıdığım için nedeninin Diana'nın aklını daha fazla karıştırmamak istemi olduğunu biliyorum. Nitekim lafı değiştirdi. Nesibe'den ne haber? Oh, o başlı başına bir sevinç kaynağı dedi Diana. Ama kocası, Abdullah tam bir hödük. Günay'la bakıştığımızı hatırlıyorum. Nesibe'ye gelince onun Diana'ya ilişkin izlenimi tek bir cümlede toplamak mümkündü. Çok maraz eder be kadın, düşünür gün boyu hindi gibi. Rodoplu'yu ama daha çok da beni her görüşünde anlatırdı. Ben derim nedir be dayan düşündüğün? Allah'a şükür her şeyin yerindedir. Kocan iyidir, sen gençsin, güzelsin. Dayan bakar bana, bakar da güler. Derim Cenab-ı Allah'ın gücüne gider ama anlatamam ona. Bazen der bana, Nesibe kalk pazara giderim, gezerik biraz. He derim giderik, Beşiktaş'a, Sultan Hamam'a, kebap ısmarlar dayan. Derim dayan çok pahalıdır be gözüm. Dayan bir güler bir güler bana, hep güler. Diana'yı neden güldürdüğünü anlamış değildi. Bilir miyim niçin güler bana? Ben niçundur derim. Bedenlerimizi numaralarlar. Dükkancı kızcağızla bir olurlar, bir gülerler bir gülerler bana. Dayan der. Senin numaron 36'dır. Nesibe unutmayasın. Ben de derim. Ben lamba camı mıyım ki numerom olacak? Gider seçer bana bir uruba mavi. Kırmızı olsa daha iyiydi ama olsun. Gözlerim pazara sermişler çaputları renk renk. Dayan derim. Niçindir bunca çaput? Dayan der bana. Hepsi değişiktir be gözüm. Ben bakarım bakarım neresi değişiktir görmem. Hepsi iki kol, iki bacak, bir de boyun değil mi? Dayan bir güler, bir güler bana. Bir etek var idi. Dükkancı kızcağız der, sen buna girmen. Ben niçin gireceğim ona? O saracak beni. Kızcağız kızar bana, der. Nereye sıkıştıracağız etlerini? Ben de derim, madem bana uymaz, askılar için mi diktin bunca orubayı? Kız başlar gülmeye, yoh der. Böyle bayanlar için, dayanı gösterir bana. Dayan kadından mı sayılır? Memesi götü yoktur ki. Şimdi ben duyarım. Alman kadınları da dayan gibiymiş. Öyledir zar. Zaten ben bilmem niçin Cenab-ı Tanrı cibil koymuş bizi. Yapıvereydi üstümüze bir kabuk, ayıbı neydi olmazdı ya. Dayana derim. Cümle yaratıkların tüyü var, saçı var. Niçin bizim yoktur? Dayan der. Biz maymunmuşuk. Sonra değişmişik, insan olmuşuk. Şimdi ben merak ederim. Önce tüylerimiz döküldü de uruba mı giydik? Yoksa uruba giydik de tüylerimiz mi döküldü? Sorarım dayana, güler güler ama söylemez. Sabahtan akşama değin okursun da bunu bilmezsin. İyi olmamış bu iş derim. Tüylerimiz galaydı daha iyiydi. Diana'nın bizim Adem ile Havva'dan geldiğimizi bilip bilmediğini sorduğumda ben söyledim ona dedi Nesibe. Ama cağaldır kadın. Bana der. Bütün bebeler kötü. Adem babamız yiyince elmayı, bütün bebeler kötü olmuş. İsa Efendimiz kendini öldürtmüş, Allah'ın kullarını kurtarsın diye. Ben bunu duymadım da hiç. Ama derim, dayan küçücük bebenin nesi kötü? O der, insandır da ondan kötü. Şimdi insan olan da iyisi de var, kötüsü de var, he mi? Bebe kısmısının iyisi kötüsü olur mu? Dayan der, hep günahkar doğarmışık hepimiz. Ben haz etmem böyle şeylerden. Şuncacık bebelerin neyi kötü? Ben de derim dayana, benim bebelerim kötü değil. Derim gavur garısısın ama sen de kötü değilsin. Ama o anlamaz, der bana. Hem gavur dersin bana, hem de kötü değilsin, oldu mu ya? Derim, sen Cenab-ı Allah'a iman etmez misin? Der, ederim. O zaman nedir kötü olduğun? Ama inanmaz bana. Derim, sor bir okumuşa. Hocalar var, biliyor musun? Eve gelirler hep. Derim sen hele bir sor onlara. Dayan der yok ben çok günah işledim. Ben derim sen insan değil misin? Günah işleyeceksin elbet. Tövbe et. Cenab-ı Tanrı kabul eder. Fakire sadaka ver. Köpeğe ekmek doğra. Dayan der yok öyle olmaz. Der ki ne yapsak etsek cehennemde yanarmışız. O zaman cennetin için yapmış Cenab-ı Tanrı bilmem ki. Kim gidecek oraya? İyiler gidecek öyle değil mi? Ben derim dayan sen de temizliğini seç. İyi kadınsın. Cenab-ı Allah kabul eder seni. Cennete de sen gidersin. ama anlamaz bir türlü. Kelime-i şehadet getirirsin gidersin derim, anlamaz. Dayan gider cennete, iyi kadındır. Der bana çocukları okula koyacak, ücretini kendisi verecek, der bana. Katyuşka ile gider gelirler artık. Bana urubalar alır, çocukları okula verir. Cenab-ı Allah razı olsun bakar hepimize. Eh, babalarından görmediklerini dayandan görmedi mi bunlar? Cenab-ı Allah bırakır mı cehennemde yansın dayan? O hocalar bilmem ne öğretirler ona gayrı. Gelir konuşur konuşur giderler. Türkçe konuşmazlar ki bileyim ne söylerler. Ben derim dayan sen bu hocaları iyi bir dinle. Temiz dine geç. Güler bana. Üzülme sen. Derim istemem ateşlerde yanasın. Der bana niçin istemen? Derim eh sen de Allah'ın bir kulu değil misin? Hem derim sen bana okuma öğretirsin. Hazreti Peygamber demiş bana bir kelime öğretenin 40 yıl kulu olurum. He mi? Anlaşılan Diana, Nesibe'ye gerçekten de okuma yazma öğretmeye çalışmış ama başaramamıştı. Ahmağımdır ben, dedi Nesibe. Gülen gözleri yine çizik oldu. Yavaşımdır. Dayan gösterir bana, yapamam. Der git akşam evinde yap getir. Ben de oğlana çizdiririm. Sabahtan götürürüm kadıncağıza. Bir sevinir, bir sevinir garip. Diana'nın Nesibe'nin çocuklarının yuva taksitlerini üstlendiğini böylece öğrendik. Günay'ın adam akıllı canı sıkıldı. Bir barış gönüllüleri operasyonu daha, dedi. İki gün sonra Amerika'ya dönünce o çocuklara ne olacağını düşünmüyor bile. Diana ile konuşmaya niyetlendi ama o aralar gerçekten de çok meşguldü. Olmadı. Sonra bir gün Ramize Hanım çıka geldi. Hoşbeşten sonra, bu arada Serap'ın hamile olduğunu da öğrendik, sözü Nesibe'ye getirdi. Doktor hanım, dedi, sen Nesibe'ye söyle, sokmasın o gavur garısını evine. Konu komşudan duyarım. Her akşam çalgısını çemenini toplar, Nesibe'nin oraya inermiş. Bizim Nesibe görmez, Abdullah nasıl bakar karıya? Dersleri Nesibe'lerde mi yapıyorlar? Ne dersi, diye tersledir Ramize Hanım. Oturak alemidir yaptıkları. Hadi canım sen de, dedikodudur. Ramize Hanım bu olasılığı düşünmeyi reddetti. Oğlanın zaten yarım aklı var, onu da alacak bu garı, dedi. Günay'ın canı sıkıldı. Madem yarım aklı vardı, ne diye verdiniz Nesibe'yi? Biz mi verdik, o istedi. Kocası ölünce bunu istedi. Ne yaparsın? İhtiyar adama vermişsiniz, bıkmış kadın, gencini istemiş. İyi iyi, o zaman çeksin bakalım. Abdullah'ın düzenli bir iş tutamadığını, Raşit'in onu rica minnet yerleştirdiği kapıcılıktan nefret ettiğini biliyorduk. Darlanıyorum abi, diyordu. Hapishane gibi. Gerçekten de 30 metrekarelik tek bir odada kalıyorlardı. Apartman girişinde oturacak yer yoktu. Abdullah bulabildiği her fırsatta kaçıp balığa, balık olmadığı zaman da kahveye gidiyordu. Canım efendim çekmesin, dedi Günay. Niye çeksin? Peki sen konuştuğunda ne dedi Nesibe? Dayan karısı geldi miydi? Abdullah da evinin yolunu bulurmuş. Öyle dedi. Mesarifi de görürmüş. Kurarlar sofralarını, içerler rakılarını diyor. Erkek adamdır, içecek elbet. İçecek, içecek de. O karı çalar oynarmış bizim Abdullah. Ahmaktır, yavaştır bizim Nesibe. Nerededir o kadının gavat kocası? Onu da bilmem. Erkek olsun da karısını elin heriflerinin arasına bıraksın, içsin sıçsın diye. Abdullah'ın aşkından çocukları da özel okula yazdırmış karı. Parasını da cebinden verilmiş. Olmaz öyle şey Ramize Hanım, günaha giriyorsun. İyilik olsun diye yazdırmıştır. Kendi çocukları da gidiyor ya, onlarla birlikte gitsinler diye. Abdullah'a para da vermiş ya sandal alsın, balıkçılık yapsın diye. Bu da mı yalan? Borçmuş güya. Abdullah balıkçılıktan anlar mı ki borcunu ödeyebilsin? Günay'ın duraladığını gördü. Ödeyemez ödeyemez diye kesti attı. Nesibe iyi adamdır diyor ama o sakallı gavuru gözüm tutmadı. Bizimkine sorarsan dayan mıdır ayan mıdır nedir? Onun erkekte gözü olmadığını bilirmiş de ondan ses etmezmiş adam. Git işine dedim bu sefer de. Sıkılır kadın evde bir başına diyor. Gariptir sıla hasreti çeker. Gelir anlattırırmış buna, güler güler gidermiş. Buna içki de içirirlermiş biliyor musun? İçki meselesini Nesibe de teyit etti. Bazen içerim be Mehmet abi, dedi. Hepiniz içer de ben içmem olur mu? Burnunu çekti, kısa kısa güldü. Ben de içerim biraz. Sonra da bir gülerler, bir gülerler bana. Dayan der, sen konuş, anlat. Ben de anlatırım, o dinler. Dinler güler. Bana der, nedir be senin bildiğinde bana söylemediğin, derim. Bildiğim bir şey yoktur ki, sana da sır vereyim be dayan. Cahalım ben, bilmem bir şey. Şimdi dayan sanır ki ben okuma öğrendim. Sen hepimizden daha çok bilirsin der bana. Hocadan daha çok bilirsin. O koca prüfüsürden daha çok ne bileceğim? Dayan inanmaz bana. Yok yok der, sen bilirsin. Anlattırır artık. Ne anlattığını ben de merak eder olduğumu itiraf etmeliyim. Bilir miyim dedi Nesibe. Her şeyden anlatırım işte. Nevra Hanım'ı konuşuruz. Nesini konuşursunuz diye tahrik ettim. Güldü. Dayan der, o Amerika'da oturmuş uzun uzun. Çok haz etmiş Amerika'dan. Nevra'nın kocası prüfüsür, çok para kazanmış Amerika'da. Ben derim, be dayan, ne edecek bu kadın bunca donu? Çeşit çeşittir be kuzum. İstanbul ahalisine sevabına dağıtsan, her garının 3-5 donu olur gayrı. Dayan der, sen nereden bilirsin Nevra'nın donunu? Bilmem mi? Temizliğe gitmez miyim? Nevra Hanım der, 35 kat çarşafı varmış kocasının. Mintanları 60. Ben derim, ne yapar be bu adam? Hepsini üst üste mi giyer? Dayan bir güler, bir güler bana. Duraladı, düşündü. Başını salladı, gülüverdi. Amerika'da böyledir zar, dedi. Herkes çok çalışır. Sabah ilen ezanla kalkar işe gidermişmiş. Bizim koca profesör. Akşam ezanı zor gelirmiş evine. Benim aklım almaz böyle iş. Onca çalışır da don mu alır adam? Söylerim dayana, o da güler gayrı. Derim, istemem tövbe olsun. Birini yuvarım, biri durur. İki, bir de hastalık, sağlık, üç. Yeter bana. Nedir be, bir şey vardır diye ille de kullanacak mı adam? Ama dayan anlamaz. Anlamaz değil mi? Anlamaz, onayladı Nesibe. Ama iyi garıdır. Abdullah'a der, neden bakman evine çoluğuna? Ne bilsin Abdullah'ın başına gelenleri? Ne oldu? E güzel güzel çalışırdı herif. Ta ki adam gelsin filato istesin. Ne istesin? Filato istesin. Abdullah bilir mi filato ney? Sen okumuş adamsın, sen bile bilmiyorsun. Abdullah bilir mi? Kelimeyi büyük bir hazla telaffuz ediyordu. Filato. O da der adama, bizim balıkların başı vardır, kuyrukları vardır ama filatoları yoktur. Adam kızar, der. Ne demek filatoları yoktur? Sen benle alay mı ediyorsun? Abdullah der, hayır, bizim balıkların filatoları yoktur. Derken adam kapar bıçağı, benim herif sanır ki kesecek kendisini. Ama kesmez adam. Balıkları atlar, alır bir tanesini, keser çaput gibi. Baklava dilimi gibi atar benimkinin önüne. İşte nah sana filato. Abdullah der, bu karı işi, ben balıkları çaput gibi kesemem. Eh, doğrudur be dediği. Çaput gibi kessin de balıkları kenarlarına mekik oyası mı yapsın?